Sevdalım Hayat, Zülfü Livaneli, 35. Ayrım. Bu yüzden yıllar sonra Moskova'daki Türk iş adamlarına bir öneri götürdüm. Madem ki Nazım'ı Anadolu'da bir çınarın altına götüremiyorduk, o zaman Anadolu'dan bir çınar getirip başına diksek olmaz mıydı? Bu öneri büyük bir heyecanla kabul edildi ve biz gerçekten de Anadolu'dan getirilmiş bir çınarı törenli büyük şairin mezarının başına diktik. Bu törende son eşi Vera boynuma sarılıp ağlamıştı. Paris'te Münevver Hanım'la olan dostluğumuzu hatırlayıp Nazım'ın iki eşini tanımış olduğumu düşündüm. Akşam Moskova'nın vazgeçilmez gösterisi Bolşoy Balesi'ni izledik. Çehov'dan uyarlanan Madalyon'daki Anna Balesi Leningradlı bir kompozitör tarafından bestelenmişti. Modern bir bale müziğiydi. Sergileniş ilginçti ve Bolşoy'un altın yaldızlı görkemi insana Çarlık Rusyası'nı çağrıştırıyordu. O gün Aytmatov'un davet ettiği ünlü konuklar otelde toplanmaya başladı. Alvin Toffler'le ve Arthur Miller'le otel lokantasında karşılaştık. Biraz sonra o zamanlar sağ olan James Baldwin ve kardeşi aktör David geldi. Sonunda Sovyetskaya Oteli'nde beklenen konuklar tamamlanmıştı ve 12 Ekim akşamı hepimizi bir otobüsle havaalanına götürdüler. Bizi bekleyen bir Aeroflot uçağına alındık. O zamanki adı Frunze olan Bişkek'e 4 saatlik gece uçuşumuz gerçekten rahat ve ilginçti. Uçakta görevliler, bir doktor ve çevirmenlerimiz de bize eşlik ediyordu. Yol boyunca Arthur Miller ve eşi Inge Morat'la sohbet ettim. Arthur Miller Londra'dan geliyordu. Bir oyunun açılışına katılmıştı. Ayrıca BBC onun 30 yıl önce yazdığı ve yitirdiği bir oyunu bulmuş, radyo oyunu olarak sunmak istemişti. Unutmuş olduğum gençlik oyunumu okudum ve doğrusu hiç de fena bulmadım diyordu. Özgeçmişini yazmıştı. 1200 sayfa oldu, sanırım kısaltmam gerekecek dedi. Öyle ilginç bir çağa tanıklık ettiniz ki çıkaracağınız her satır bizim için bir kayıp olur dedim. Ala Arça Toplantısı. Arthur Miller'la beraber olduğumuz 8 gün içinde hayretle mimiklerinin ve davranışlarının Abidin Dino'ya çok benzediğini gözledim. İkisinde de aynı onurlu ama muzip hava vardı. 4 saat uçtuk. Moskova ile 3 saat farkı olduğu için Frunze'ye vardığımızda saat sabahın 7'siydi. Alanda bizi birçok görevliyle birlikte Cengiz Aytmatov karşıladı. Dimdik duruşu, rüzgarda dağılan kır saçlarıyla Aytmatov bir yazardan çok romanlarında anlattığı Kırgız dağlarının yiğit bilgelerini andırıyordu. Toprak Ana, Cemile, Kopar Zincirlerini Gülsarı kitaplarının yazarı, ülkesinde bir yarı tanrı gibiydi. Onca sevilmek ve sayılmak yaşamında çok az sanatçının tattığı bir duygudur. Havaalanında Aytmatov'un hoş geldin konuşmasından sonra bize verilen kartlarda numaraları yazılı beyaz Volga otomobillere bindik ve Frunze'de Ala Arça denilen yerdeki konuk evine gittik. Görkemli Alatav dağlarının dibinde elma bahçeleri içindeki beyaz şirin konuk evlerinde öğle yemeğine kadar dinlenmek üzere herkes odasına çekildi. Biz de Yaşar Kemal'le elma bahçelerinde yürümeye koyulduk. Orta Asya'ya atılan ilk adım insanı altüst ediyordu. Kimlik bunalımındaki Avrupalı mıyız, Asyalı mıyız, Orta Doğulu muyuz, Bizans'ın devamı mıyız yoksa İslam aleminin bir parçası mıyız kargaşası içindeki kültür dünyamıza bambaşka bir boyut katıyordu Orta Asya. Başı karlı Alatav dağları gerçekten heyecan veriyordu. Türkler dağ sever. Aklıma Dede Korkut geliyordu. Karşı yatan karlı dağlar dizesi dolaşıyordu aklımda. Moskova'dan apayrı bir dünyaydı burası. Aytmatov'un romanlarında okuduğumuz, gözlerin içi gülen, dürüst, aydınlık yüzlü, iyimser insanlar çalışıyordu bahçelerde. Bizi görünce gülümseyip selam veriyorlardı. Ne kurda benziyorlardı ne de başka bir şeye. Hiç de yırtıcı, barbar bir görünüşleri yoktu. İnce, kibar, bilgelik dolu, geleneklerine bağlı insanlardı. Türkiye'de sertlik ve kan masallarıyla büyütülmüş onca gencin buraya gelip bu dost insanları görmelerini isterdim. 13 Ekim günü Ala Arça'da ilk toplantımızı yaptık. Geniş bir salonda daire biçimi oturduk. Cengiz Aytmatov bütün konukları tanıttı. Aytmatov, bu kadar uzak yoldan gelirken haritaya baktınız sanırım dedi. Harita her şeyi söylemiyor. Açıklayalım. Orta Asya'nın göbeğindesiniz. Sovyetler Birliği ve Çin ortak sınırındasınız. Gördüğünüz karlı dağların arkasında Çin var. Bu bölge Semerkant'tan Almatya'ya kadar Türkistan adını taşıyor. Toplantıya katılan dünya aydınları için şaşırtıcı bir açıklama oluyordu. Çünkü o dönemler hiçbiri Türkiye ile Orta Asya'daki Sovyet Cumhuriyetleri arasındaki bağlantıyı kolay kolay kuramıyorlardı. Aytmatov şöyle devam etti. İran ve Turan arasındaki en çetin savaşlar burada oldu. Bölgenin bir özelliğini daha eklemek istiyorum. Burada göçebe ve yerleşik kültürler uzun zaman iç içe yaşadı. Çin'den Bizans'a uzanan İpek Yolu bu topraklardan geçerdi. İpek Yolu'nun büyük kültürü incelendiğinde Avrupa ve Asya arasındaki bir köprü görevi üstlendiği görülür. Dedelerimiz bu kültürden etkilenmişlerdir. Cengiz Aytmatov uzun uzadıya konuştu. Bize kendisini de kültür olarak besleyen Şerne geleneğinden söz ederek dedi ki, eskiden duygu ve düşünce olarak birbirine yakın insanlar toplanır, çay içer ve çok yavaş, çok bilgece konuşmalar yaparlardı. Eski zamanlar önderlerin işleri, padişahlar, dünyanın geleceği, kutsal kitaplar, peygamber sözleri. Dağdaki karları konuşurlardı. Karlı tepelere bakıp baharda ne kadar su geleceğini tahmin ederlerdi. Kısaca yaşamdan, insanın varlığından, insanoğlunun nasıl yaşaması gerektiğinden dem vururlardı. Şerne çay ve ziyafetle son bulurdu. Siz de kendinizi Aytmatov ailesinin şernesine geldiniz sayın. Yalnız geldiğiniz yer bir köy ve yaylayla sınırlanmıyor. Aramızda ülkeler, kıtalar var. Şernemize hoş geldiniz. Alaarça koyağına hoş geldiniz. Issık göl kıyısında. Bir kırlangıç gökyüzünde sevincimin ortağı, kanat çalar mavilere, sıyırıp gider dağı. Ertesi gün bir Kırgız obasına gittik. Geleneksel giysileri içinde Kırgızlar eski Türk adetleriyle bir düğünü, türküleriyle, kınasıyla, gelin havasıyla canlandırdılar. Bize öyle yakın bir törendi ki düğün türküleri bile Anadolu düğün türküleriyle aynı melodik özellikleri taşıyordu. Kopuzlar çaldılar, türküler söylediler, sonra sıra Kırgız'ın büyük destanı Manas'a geldi. Yere bağdaş kurmuş Manasçı, coşkuyla destandan dizeler okumaya başladı. Birden tüylerimin diken diken olduğunu hissettim. Gösterinin en etkileyici bölümüydü. Destandan bazı dizeleri anlayabiliyordum. Tek sözcük anlamayan batılıların bile destan karşısında sarsıldıklarını gözledim. Ses yükseliyor, alçalıyor, yalvarıyor, saldırıyor. Manasçının yüzü, gözlerinin bakışı değişiyor. Büyük destanını yaşıyordu. 1 milyon dizeden oluşan Manas'ı bugün bile derlemeye devam ettiklerini öğrendim. Kırgızların ilginç çalgıları vardı. Kadınlar ağız arpı çalıyordu. Genç bir çocuğun üflediği topraktan yapılmış bir nefesli çalgı dikkatimi çekti. Çok yumuşak, lirik bir sesi vardı. Çalmak için uğraştım ama değil çalmak, ses çıkarmak bile zordu. Sonunda başarabildim. Öğleden sonra iki küçük uçağa bölünüp Issık Göl'e uçtuk. Karlı Tien Shan dağlarının görkemini izledikten sonra uçsuz bucaksız Issık Göl'ü gördük. Biraz sonra göl kıyısındaki konuk evlerine yerleştirilmiştik bile. Gezi programı öyle doluydu ki bizi hemen alıp geleneksel at yarışlarına götürdüler. Küçük hipodromda önce Kırgız çadırlarına girdik. Kadınlar bize Kırgız tatlıları sundular. Çadırın üstündeki deliğe tütün deliği diyorlardı. Peter Ustinov onca yemeğin üstüne sunulan tatlıları görünce çadırın kilimleri üstüne uzanıp yiyip içmekten bayılan bir Romalı taklidi yaparak herkesi güldürdü. At yarışlarında önce atları getirip gösterdiler. Genç kızlar ve delikanlılar öyle ustalıkla ata biniyorlardı ki Türklerdeki at sevgisinin kökenlerini anlayabiliyordunuz. Bir anda ortalık şenlendi. Cirite benzer at oyunları, bir koyun postunu kapma yarışları, Kız erkek kovalamacaları derken kollarında şahinleri, doğanları, kartallarıyla kuşçular geldi. Akşamüstü serinliğinde hepimizin omzunda birer yumuşak battaniye vardı. Yaşar Kemal kartalları görür görmez koşu yoluna geçmiş, soluğu doğru kuşçuların yanında almıştı. Türk bölgelerinde olmanın üstüne bir de kartallar eklenince iyice kendi roman coğrafyasına geldiğine inanmıştı. Yanımda oturan Claudia Simon hem fotoğraf çekiyor hem de atlara hayran kaldığını ama küçük kuşları yakalayan yırtıcı kuş oyununu çok vahşi bulduğunu anlatıyordu. Simon o yıl Nobel ödülü kazanmıştı. O akşam toplantılar başladı. Arthur Miller Vietnam Savaşı'nı inkar ettik diyordu. Onca insan öldü. Biz resmen savaş ilan etmediğimizi söyledik. Gerçeği inkar ederek bir yere varamayız. Oysa inkar bugün en üst düzeyde bir trajedi yaşıyoruz. Lojik olana inancımızı yitirdik. Gerçeği aramak kesinlikle özgür olmalı. Rönesans'ın amacı buydu işte. Peter Ustinov Arthur Miller'a hak veriyor ve bütün bunları okullarda yanlış eğitilmemize bağlıyordu. O gün ben demişti, okullarda bana öğretilenleri unutabilmek için 15 yılımı verdim. Bu da gerçeğin bir başka yüzüydü doğrusu. Islık Göl Geceleri şarkısı. Yazarlar Birliği'ndeki törenden sonra kitaplığın önündeki bahçede düzenlenen törenle birer fidan diktik. Fidanların önünde her birimizin adını taşıyan plaketler yerleştirmişlerdi. Frunze'deki son akşamımızda Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın da hazır bulunduğu bir veda ve eğlence gecesi düzenlendi. Yemekten sonra herkesin bu eğlenceye katkıda bulunması istendi. Aktör David Baldwin'in yönetiminde sürdürülen bu gecede Arthur Miller fıkraları, Sir Alexander King'in herkesi taklit eden Peter Ustinov taklidi, James ve David Baldwin'in oynadıkları skeç unutulmazdı. Peter Ustinov toplantılarda hep neşe kaynağı oluyordu. Kremlin'den çıkarken asansörde, Yaşar Kemal bana Gorbaçov'un sözleriyle ilgili bir şey söylerken, çok doğru bir Türkçe telaffuzda "Evet efendim" deyiverdi. "Mükemmel bir Türkçe" dedim. Bunun üzerine ancak 8 Türkçe sözcük bildiğini ve evire çevire konuşmaya çalıştığını anlattı. "Yıllar önce İstanbul'da İsmet İnönü'yü dinledim" diyordu. Kürsüde konuşurken o kadar yaşlı görünüyordu ki sesi bile zor çıkıyordu. Ustinov burada çok güzel bir İnönü taklidi yaptı. "Ben bu kadar yaşlı bir adama yazık, kürsüde yoruluyor, sesi bile çıkmıyor" deyince yanımdaki biri "Yok yok" dedi, "çok güzel konuşur ama bugün annesi hasta, ona üzülüyor." Veda gecesinin finalini Yaşar Kemal'le birlikte yaptık. Son anda bulunan bir gitarla "Odam kireçtir benim" söyledik. Daha sonra gündüz Nadia ve Vera'nın kağıda yazmış olduğu Moskova Geceleri'nin Rusçasını çaldım ve söyledim. Moskova Geceleri bölümünü "Islık Göl Geceleri" diye değiştirmeyi de unutmamıştım. Isık Kuskaya Vieçera. Kurnazlık epey alkış aldı doğrusu. İnsan yaşamında bazı dönemler vardır. İçinde yaşarken de önemli olduğunu hissedersiniz. Ama yıllar geçtikçe bu önem daha da artar. Sizden bağımsızlaşır, size ait bir anı olmaktan çıkar ve kendi tarihini yaratır. 1986 yılında Islık Göl toplantısı da böyle bir ayrı tarihe dönüştü. Türk efsanelerinin doğduğu kutsal Islık Göl kıyılarındaydık. Geyik Ana Türkleri o göle kadar götürmüş, orada çoğalmalarını, dünyaya yayılmalarını istemişti. Yüzyıllar sonra biz gene o gölün kıyılarındaydık, heyecanlıydık. Geçmişte kalan bu anıları birdenbire canlandıran şey, bu olaydan yıllar sonra Cengiz Çandar ve Ramazan Öztürk'ün Kırgızistan'dan gönderdikleri bir resim oldu. Resimde Kırgızistan'ın başkentine dikilen bir heykel görünüyor. Islık Göl Forumu üyelerinin heykelleri. Doğrusunu isterseniz heykeller sahiplerine pek benzemiyor. Beni o dönemdeki bıyıklarımla Stalin'e benzetmişler. Ama Kırgız sanatçısının çalışması benzemesinin ötesinde anlam taşımakta. Bu heykel Kırgız halkının konukseverliğini ve kültüre verdiği önemi vurguluyor. Küçücük bir ülke olan Kırgızistan, başkentini ziyaret etmiş ve kuruluş toplantısını orada yapmış olan bir aydın grubunu anıyor. Anısını sonsuzlaştırıyor ve başkentin ortasındaki bir heykelle gelecek kuşaklara aktarıyor. Bu heykel bütün forum üyelerine gösterilen uçsuz bucaksız bir dostluğun simgesi. Sonradan güldüğümüz iki olay. Yaşar Kemal'le 40 yıla yaklaşan dostluğumuzun tuzu biberi. Zaman zaman geçmişte yaşadığımız garip olayları hatırlayarak kahkaha krizine yakalanmamızdır. Bu olayları o kadar çok konuştuk ve güldük ki anılar arasında anmamak olmaz. Frunze'de kaldığımız yer ormanın içine yerleştirilmiş villalardan oluşuyordu. Bu çok ama çok büyük alanın çevresi duvarlarla çevriliydi. Genellikle toplantılarımız akşam bitiyor, yemek de aşağı yukarı 21'de sona eriyordu. Bu saatten sonra herkes odasına çekiliyordu ama biz Yaşar Kemal'le kendimizi dışarı orman içinde karlı patikalara vuruyor, hem yürüyor hem sohbet ediyorduk. Fıkralar anlatıp güldüğümüz, coşup türkü söylediğimiz de oluyordu. Ortalık ıssızdı. Ay ışığı Alatav dağlarının zirvesindeki karı ve iki yanımızdaki karanlık ormanlar arasından uzanan labirent gibi karlı patikaları aydınlatıyordu. Dünyanın sonundaydık sanki, en ıssız noktadaydık. Meğer öyle değilmiş. Bir gece yine uzun uzun yürüdük, konuşa konuşa çok uzaklara geldiğimizi fark etmedik. Sonra gece yarısı geri dönmek için yolu aramaya başladık. O labirent gibi yolların içinden bir türlü çıkamıyorduk. Gece ayazı yiyen kar buza dönüşmüştü. Soğuk ayaklarımızdan dizlerimize doğru yükseliyordu. Yavaş yavaş bir çaresizlik duygusuna kapılmaya başladık ikimiz de. Yolu bulamazsak ne yapacağımızı bilemiyorduk. Girdiğimiz her patika başka bir labirente bağlanıyor, kendimizi dönüp dolaşıp hep aynı noktada buluyorduk. Tam iyice umutsuzluğa kapılmak üzereydik ki ileride bir gölge ilişti gözüme. Omuzu tüfekli bir askere benziyordu. Oraya doğru yürümeye başladık. Yaklaştıkça, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri o nöbetten kıpırdamamış gibi görünen hareketsiz bir askere doğru yürüdüğümüzden emin olduk. Yaşar Kemal dedi ki, "Bırak ben konuşayım çünkü Sovyetler Birliği'ne çok gidip geldim. Nasıl konuşulacağını bilirim." Yaklaştık, askerin önüne kadar geldik. Yaşar Kemal, "Delegatsiye," dedi. O zaman ne demek istediğini anladım. Herhalde devletin ve partinin konuklarını belirten delegasyon sözünü duyulunca akan sular duruyordu. Ne var ki bizim asker buna hiç aldırmadı. Ne kıpırdadı ne de bir ses çıkardı. Donmuş gibiydi. Yaşar Kemal birkaç kez daha "delegatsiye" diye tekrarladı. Ama heykelde ses var, bizim askerde yoktu. Bu kez ben devreye girdim. İngilizceden başladım. Almanca, Fransızca, hatta İsveççe. Kimilerini bilerek, kimilerinin başını gözünü yararak birçok dilde çocukla irtibat kurmayı denedim. Asker yine hiçbir reaksiyon vermedi. Bunun üzerine iyice sinirlenen Yaşar Kemal, "Hangi dilden konuşur bu pezevenk yahu?" diye gürledi. Bunun üzerine o asker heykeli çözüldü ve ay ışığında 32 dişini parlatan bir gülümsemeyle, "Men özüm Türkçe danışıram," dedi. Bir sevindik ki sormayın gitsin. Pezevenk sözü sayesinde donmaktan kurtulmuştuk. Askerin adı Arap baymış, Azeriymiş, bizi aldı ormanın içine doğru götürdü ve esas büyük şaşkınlığı orada yaşadık. Bizim dünyanın en ıssız yolları olduğunu sandığımız karlı patikaların iki yanındaki ormana neredeyse bir ordu saklanmıştı. Askeri araçlar, makineli tüfekler, askerler, subaylar ormanın içinde hiç çıkarmadan bekliyorlardı. Kaç gecedir yanlarından gelip geçerken attığımız kahkahaları ve Sovyetler Birliği şakalarını, yanık türküleri hatırlayıp biraz tuhaf olduk. 35. ayrımın sonu sayfa 334, devamı 36. ayrımda.